Boğaz'ın sesinden herkese merhaba. Ben Zahit Faik Sezgin.
Ben Ahmet Hakan Şahin.
Bugünkü konuğumuz Üsküdar Çocuk Üniversitesi 3. kademe öğrencilerinden Yakup Öztürk.
Yakup abi, bize biraz kendinden bahseder misin?
Ben Yakup Öztürk, 7. sınıf öğrencisiyim. Atatürk Ortaokulu'na gidiyorum Üsküdar'daki. Okulum geniş. Okulumu pek sevmesem de eskisine göre. 13 yaşındayım ayrıca. Şimdi kendimi ancak bu kadar tanıtabilirim.
Bize biraz hobilerinden bahseder misin?
Hobilerim boş zamanlarımda kod yazmak, elimden geldiğince robotikle uğraşmak. Siz nasıl gidiyor bu radyo işi?
Güzel gidiyor aslında.
Aslında şu an 3. bölümdeyiz. Yani sen 2. konuğumuzsun. Öyle oluyor.
Peki robotik alanda iyi olduğunu söylendi. Nasıl projeler yapıyorsun?
Mesela son projemin adı Nesneler İnterneti. İnşallah onun yarışması önümüzdeki ay olacak. Ondan önceki projelerim örnek olarak akıllı ev sistemleri. Ondan önceki de voleybol oynayan robot projesi. Ondan öncesinde de okulumda bazı projelerim olmuştu. Mesela Arduino ile çizgi izleyen robotumuz olmuştu. Ses sensörüyle yolda kendimize çağırdığımız robotumuz olmuştu ve onun dışında kendi ürettiğimiz radarımız da olmuştu. İki kere TÜBİTAK'a katıldım. Öyle.
Eren Sadıkoğlu ile aynı takımda, yani Türkiye Teknoloji Vakfı'nda olduğunuzu biliyoruz. Peki sizin Eren Sadıkoğlu hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Eren Sadıkoğlu iyi bir abimizdir. Hatta Türkiye Teknoloji Takımımızın yarışmasında iki kere birinci oldu. Birisi Robot Call yarışması. Lise grubunda olduğu için Eren Sadık abi. Lise grubundakiler bizden bir üst kademe daha yarışmalara katılabiliyorlar. Mesela Robot Call yarışmasına biz katılamadık. Robotik'te X-Large eğitim alırken biz Robotik Dream Set aldık. Bundan dolayı da Eren Sadık abi gayet iyi, başarılı etti. Ondan öncesi onlar da Nesne internetinde 3. galiba elde etti diyebiliyorum.
Bize biraz akıllı ev sistemleri projesinden bahsedebilir misin?
Akıllı ev sistemleri projesi kendi projemden bahsedeyim. Sonra öbür arkadaşımın yaptığı projeye örnek olarak vereyim. Kendi projemde ben bildiğiniz gibi bütün evlerimizin en büyük sorunu eve girerken güvenlik, sonra evi aydınlatma, evi soğutma ve gaz sistemleridir. Gaz sistemlerimiz, mesela biz evden çıktığımızda herhangi birimiz gazı açık bıraktık. O anda bir patlama durumu yaşanabilir. Bundan dolayı bizim sensörlerimiz gazın açık olduğunu fark edip gazı alarm veriyor ya da o anda alarm verip gazı kesiyorlardı, vanayı kapatıyorlardı. Sonra ben kapımızı şey olarak yaptık biz. Şifremizi giriyoruz. Zaten bütün her şeyimizi ilk önce sanal bir ortamda yaptık. Şifremizi girdikten sonra bizim LCD ekranımıza bize menüler çubuğu gösteriyordu. Menüler çubuğundan yapmak istediğimiz seçenekleri belirleyip ona göre seçenek belirliyorduk. Mesela ilk önce şifremi girdim. Ancak o zaman şifremi girince kapımı açabiliyordum. Ancak ışık ledimi açabiliyordum. Ancak klimamı açabiliyordum. Ancak perdeleri kapayıp açabiliyordum. Bunun gibi şeyler yaptık projemizde. Sonra biz hırsız ev kapama sensörü yaptık evimizde. Evde bizim menülerden seçip hırsız sensörünü, akşam uyurken hırsız sensörünü seçip oradan hırsız evin içine girdiğinde ultrasonik sensörler onu algılıyor, o salondaki sensörü bulup. Ultrasonik sensör algılayınca bütün odaların kapılarını kilitleyip hırsızın dışarı çıkmasını engelliyor ve o anda alarm çalmaya başlıyor. Bu hırsıza direkt müdahale edebiliyoruz bu sayede.
Çok güzel. Peki buna benzer projeler var. Sen de bunlardan mı ilham aldın?
Buna benzer projelerden ilham almadım diyeyim. Daha çok dayım benim mühendistir ve onun yaptığı projeler, yaptığı çalışmalarda daha çok şey yapıyordum. Evin kapısını açıyordu. Buzdolabına bakıyordu. Sonra ay gaza bakıyordu filan, öyle projelere bakıyordu dayım. Sonra ben bundan nasıl ne yapabilirim diye düşündüm. Ondan sonra ben de onu biraz daha geliştirdim. Yani sıfırdan bulmadım. Mesela ben telefon gibi daha sıfırdan buldum. Doğruyu söylemek sıfırdan buldum ya da bir şeyi tamamen tekrarlayın ilk icatı gibi sıfırdan bulduğum bir icatım olmadı. İnşallah da olur ama ile gelecekte. Öyle.
Şimdi aklıma bir şey takıldı. Ya şimdi bu hırsızlar gelince kapıyı kilitliyoruz ve alarm veriyor. Böylece çabuk hırsıza müdahale edebiliyoruz ama şöyle bir şey var. Hırsızda silah varsa ne yapacağız?
Kapıyı kilitlediğimiz için zaten o anda alarm çalmaya başladığı anda hırsızımız salondaki odaların kapılarında kilitli kalıyor. Ve o sistem bir yandaki apartmanlar falan duyuyor ve o anda polisi arama imkanımız oluyor zaten hemen.
Çok güzel. Güzelmiş yani, ilginç. Bence diğer sistemlere göre daha akıllı.
Türkiye Teknoloji Vakfı'nda olduğunu söyledin. Biraz bahsedebilir misin?
Türkiye Teknoloji Takımı'ndan bahsetmek istersem Çocuk Üniversitesi'ne benziyor aslında kısaca. Çocuk Üniversitesi gibi Çocuk Üniversitesi'ne bildiğiniz gibi sözel, sayısal dersler ağırlık alıyoruz. Ortalama eşitlik alıyoruz. Ben ne kadar sayısal dersleri daha çok sevsem de yazılım gibi dersleri. Ama Türkiye Teknoloji Takımı'nda sadece mühendislik, yazılım, sayısal bölümle alakalı. Yani sözel bir dersimiz yok. Zaten hafta hafta olarak ilerliyoruz. İlk 5 hafta Arduino Pi eğitim alıyor, Raspberry Pi eğitim alıyorsak, ondan sonraki 5 hafta kendi İHA'nı tasarlama eğitimi alıyoruz. Öyle.
İHA insan sava aracı demek galiba. İnsan sava aracı mı yapıyorsun?
İnsan sava aracı önümüzdeki eğitimimizle başlayacak. Ondan sonra inşallah onun projesini de tasarlamaya başlayacağız arkadaşlarla. Zaten Türkiye Teknoloji Takımı'nda bir takımım var. Takımımla bu işi başarıyla yürütmeyi başarıyoruz ve çalışıyoruz da zaten. İnşallah gelecekte de böyle olacak.
Şimdi robotikle uğraşıyorsan kesinlikle siber güvenlikle bir bağlantın olması gerekiyor benim düşüncelerimce. Sen siber güvenlikle ilgili bir şeyler biliyor musun? Biliyorsan bize biraz anlatır mısın?
Siber güvenlik, bildiğiniz gibi çağımız tekrardan teknoloji çağı diyeyim ben size. Bunu evet. İkinci söyleyişim bu radyo programında. Her şey teknoloji ama bu teknolojinin artmasıyla her şeyin eklenmesi kolaylaşıyor. Bu kolaylaşma sırasında bizim gibi beyaz şapkalı hackerların bir şeyleri zorlaştırması gerek. Bu hacklemeyi ya da hacklemeyi durdurması, öğrenmesi gerek. Biz bunlarda mesela biz bunu kendimizi geliştirmek için Hacking the Box diye bir online sistemimiz var. Burada herkes kendi kategorisinde bir sürü bilgisayarları hacklemeye çalışıyor. Bu bilgisayarlar zaten yasal bir şekilde hacklenebilecek şekilde tasarlanmış bilgisayarlar. Onun için yasal olmayan bir şeylere girişmemeye çalışıyoruz. Onun dışında bu bilgisayarları ekledikçe bu sitede zaten sizin yaptığınız puanlar ya da ekleme dışında bunun IMEI kodlarını çözüyorsunuz filan. Bu aldığınız puanlar sizin kod ruhanenize yazıyor. Aynı sitede size insana iş teklifi filan atıyor belli. Mesela oradan Google bir sürü iş teklifi falan, Google'dan iş teklifi falan insanlar oluyor. Öyle.
Seni robotiği alanına iten neydi? İlk ilgini çeken, ben de robotik yapmalıyım dediğin, kodlamaya başlamalıyım dediğin an neydi?
Aslında robotikle ben 3. sınıfta başladım. Çocuk üniversitesinde başladım. Ondan öncesinde hep robot yapmak isterdim ama yapacak yani ortamım yoktu. Şöyle anlatayım. 3. sınıfta ben YouTube'dan video izleyip elimden geldiğince robotik değil de hani böyle kaldıraçlı aletler yapmaya çalışıyordum. İlk projem yani YouTube'dan izlediğim projem kumandalı tank gibi yolda ancak bir yol giden bir arabaydı. Sadece ileri ve geri gidebiliyordu. O kadar yani anlayacağız kadarıyla. İlk Çocuk Üniversitesi'ne başladım. Çocuk Üniversitesi sağ olsun. Onun sayesinde zaten Türkiye Teknoloji Takımı'nı kazanmamda bana çok yardımcı oldu. Anlayacağız gibi robotiğe böyle bazı dahiler vardı. Bir anda böyle robot görmüşlerdi. Onu ben de robot yapayım diye robot yapmaya başlamadım. Direkt Çocuk Üniversitesi'nden başladım. Eğitimini alarak başladım ben bu işe. Öyle.
Şimdi bir soru soracağım ama ondan önce aklıma bir şey takıldı. Hiç yani siber güvenlikten bahsettik az önce. Hiç Nova laboratuvarını biliyor musun?
Nova laboratuvarı bizim üst kademimizde. Onun için bizim yaptığımız hacking çalışmalarında ben Türkiye Teknoloji Takımı'na başladım. 4 ay oldum. 4 ay içinde öğrendiğim eğitimin daha üst kademesinde olduğu için daha Nova laboratuvarına böyle başvuru yapacak. Zaten onlar oraya büyükler, üniversiteyi bitirmiş büyük insanlar gidiyor. Onun için yapabileceğim bir şey yok Nova laboratuvarıyla. Eğitim de olamıyor pek.
Şimdi asıl soruma geleceğim. Beyaz şapkalı hacker ne demek?
Hacker Twins 3 ayrılık gri şapkalı hacker, siyah şapkalı hacker, beyaz şapkalı hacker diye. Beyaz şapkalı hacker devletin yararına çalışan hackerlara denir. Yani beyaz şapkalı hackerlar bazen bir millettesin, onu başka bir devlete de karşı kullanabilirsin. Yani bu ama siyah şapkalı hackerlar bunu zevk için, para için yapan insanlara denir. Ya da para için daha çok oluyor ama zevk için de yapanlar bayağı var. Kendi ünlerine ün katmak için. Mesela bir hacker grubu Google'u çökerttiği zaman ününe ün katar her zaman. Ünü arttıkça
parası da artar.
Parası da artar. Ona başvuran insanlar da artar. Öyle yani. Sonra bunun dışında
gri şapkalı bir de vardı.
Gri şapkalılar var. Bunlar da daha çok parayla çalışan, yarı beyaz yarı şeyin karışımı gibi bir şey. Öyle açıklayayım ben size.
Yani özetlemek evet. Özetlemek gerekirse beyaz şapkalı hackerlar yani devletlere bağlı sabotaj ve istihbarat amaçlı.
Aynen.
Gri şapkalılar genellikle politik söylemlerini yaymak için hack diyorlar.
Aynen doğru söylüyorsunuz.
Siyah şapkalılar ise para için veya zevk için
evet
hackliyorlar.
Aynen.
Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir mola.
Eski adamlar doğruyu söylemiş, bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı, can pazarı bu oyun olmaz. Sürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al bir yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın anam. Ha ha ha ha ha içine hazmi çiçeği. Biraz çöre otu katasın aman ha ha ha ha ha. Hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim ha ha ha ha ha ha. Şov! Çok yaşa.
Sen de gör.
Rahat ve iyi yaşa. Sen tedbirini al, önünü kış tut. Bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz, sonra dizini döversin. Sürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman ha ha ha. İçine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman ha ha ha ha ha ha ha. Biraz tarçın, bir tutam zencefil aman ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim ha ha ha ha ha ha. Şov! Çok yaşa.
Sen de
dur. Rahat ve iyi yaşa. Barış iğneyi kendine batırır, çuvaldızı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi başına. Sürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha. İçine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman ha ha ha ha ha. Hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman ha ha ha ha ha. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim ha ha. Limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha. İçine hatmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman ha ha ha ha ha. Biraz tarçın,
bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha ha, şu çok yaşa. Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha, içine hatmi çiçeği, biraz çöle otu katasın aman. Ha ha ha ha ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha ha, şu.
Kısa bir aradan sonra hepinize merhaba.
Ben Sait Faik Sezgin.
Ben Ahmet Hakan Şahin. Yeniden konuyu belirtmek gerekiyorsa Yakup Öztürk. Şimdi diğer kalan sorumuzdan devam edelim. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na nasıl girdin?
Türkiye Teknoloji Vakfı takımına ilk önce iki sınav şeklinde oldu bu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. İlk önce sayısal sınav oldum. Ben size buradan en baştan anlatayım. Ben vazgeçtim bunu anlatmayayım. En başta teyzem bana WhatsApp'tan gelen bir gönderi bahsetti. Teyzem öğretmen. Gönderide bir tane sınavın olacağını, bu sınava kazanan öğrencilerin 3 yıllık bir eğitime tabi tutulacağı söyleniyordu. Ben de bunu bir belli bir site vardı. O siteye girip başvurunun yapılabileceği söyledi. Ben aldım, kendi başvurumu yaptım. Yanlışlıkla kardeşimin başvurusunu unuttum yapmayı. Onun için kardeşim sınava da Türkiye Teknoloji Takımı'na da giremediler. Biraz kızılsa da bana, sonradan unutuldu bu bir dahaki sınav ertelendi kardeşimin sınav başvurusu. Ben ilk olarak bu sınava başvurusunu olduktan sonra bir ay sonra sınava benim yerini belirledi. Sınava gittim. Üsküdar'da bir tane ilkokuldum. Sınav yerinde ilk önce bekledik biraz. Sonra bir sınava girdik. Kelebek usulüydü. Hiçbir arkadaşım yoktu sınava benim dışımda giren. Sonra sınava girdim. Sınav iyi geçmişti. Genel kültür çok kolay gelmişti. Sonunda bunu bir aylık bir süreci oldu. Bir aylık sürecin sonunda kazananlar açıklandı sınava. Benim sonucum en üst sıralarda yer alıyordu. Ben sonra işte çok sevindim. Ailemde küçük bir kutlama oldu filan. Sonra babam dedi ki bana, bunu da kazanırsan sana telefon alacağım dedi. O zamanlarda telefonum yoktu o zaman. Sonra ben bu sınava girdikten sonra bize ikinci sınav yapmayı kararlaştırdı Türkiye Teknoloji Takımı. İkinci sınav olarak da bizi kendi şubelerine çağırdılar karşıdaki. Karşıdaki şubelerine gittik. Şubede bize belli bir araç gereçler verdiler. Araç gereçlerin içinde iki tane motor, bir tane pipet, iki tane led, iki tane diyot vardı, o kadar. Kablo falan hiçbir şeyimiz yoktu. Bundan atık malzemelerden bizden bir proje üretmemizi istediler. Ben de bunu ailemle düşündüm, kardeşlerimle düşündüm. İlk önce havada giden, mıknatısla çalışan bir araç üretmeyi düşündüm. Ondan sonra bu proje için bize 7 gün vermişlerdi. Ben bu projeyi 7 günde yapamayacağımı buldum. Çünkü 7 günde bir sürü mıknatıs alacaktım eminin önünden falan. Bunu yetiştiremeyeceğimi fark ettim. O zaman en çevreci aracını nasıl tasarlarım diye düşündüm. Bu çevreci araç için aklıma gelen bütün sorunlar neydi diye düşündüm. Genel hayatımızda sorunlarımız ne diye düşündüm. Araçların sorunu ne diye düşündüm. Çevreye verdiği zarar. Birinci olarak egzoz. İkinci olarak fazla yakıt kullanmaları. Üçüncü olarak atık yakıt kullanmaları. Buna üçüne de çözüm bulmaya çalıştım elimden gelen kadar. Birinci olarak bu egzoz buharı bildiğiniz gibi bizim karbon ayak izi oluşuyor. Her yaptığımız deodorant, onun benzeri şeyler atmosferde karbon ayak izi oluşturuyor. Ben bunun için bu projemde 3 çeşit yakıt kullandım. Birinci yakıtım normal şarj edilebilir pil kullandım. İkinci yakıtım şarj edilebilir pili, ikinci yakıt olarak güneş enerjisi kullandım. Güneş enerjisini direkt arabanın şeyine bağlayabiliyordum, motoruna. Şarj edebilir de diğer motora bağlayabiliyordum. Onun enerjisiyle de sadece gidiyordu. Hava enerjisi kullandım. Hava enerjisi tribünüm vardı. Rüzgar enerjisini depoluyor. Onu da pille depolayıp motorumda kullanabiliyordum. Ya da direkt pire hiç uğramadan direkt motorumda da kullanabiliyordum. Bu devreyi yaptım diyotlarım sayesinde. Anahtarlarım ilk projemdi zaten. Hiçbir yazılım kullanmadım. Sadece mekanik olaya bağlayarak. Sonra buna transistör kullandım. Transistörle bu aracımın hızını ayarladım. Bu ikinci sorunumuz neydi bizim? İkinci sorunumuz da çevreye verdiği zarardı. Bu verdiği zararı bildiğiniz gibi güneş enerjisi ve benzeri bir de rüzgar türbiniyle yok ettim. Yok etmeye çalıştım. Hatta %50'den aşağıya düşüremedim. Onu hesaplamaya buldum. Üçüncü sorunumuz da bildiğiniz gibi araçlarımız bizim benzin, LPG, dizel yakıtla çalışıyor. Benim aracım yakıtı bitmesin, istediği zaman istediği enerjiyi kullansın, sınırsız bir yakıt ortamı olsun. Bildiğiniz gibi güneş her zaman var. Güneş olduğu için güneş enerjisi kullandım. Güneş enerjimi arabamın motoruna yakıt elde ediyordum. Güneş olmadı, bulamadı güneşi. Kapalı ortamdayım, bir yerdeyim, aydayım, dışarıdayım, her yerde olabilirim. O zaman rüzgar enerjisi kullanıyorum. Rüzgar enerjim olmadı. Şarj edilebilir pil kullandım. O da olmadıysa normal pilimi kullandım, atık pil. Bu da benim atık pil kullanmam. Sonradan emin olamadım kullansam mı kullanmasam mı. Ama gene de her arabada olduğu gibi ufacık da bir çevreye zararım oldu maalesef ki. Benim bu projemi verdikten sonra ben bunun için bir dakikalık bizden projeyi anlatmamı istediler. Projeyi anlattım. Videomu çektim. Yanlışlıkla videomu YouTube'a yüklemeyi doğru yapamamışım. Babam da bilgisayardan pek anlamaz. Muhasebecidir ama pek sadece ofis programlarını anlıyor babam. Ben yanlış yüklemişim YouTube'a o zaman. YouTube'a yüklememiz istemişlerdi o projeyi. Ben YouTube'a yükledim. Projeyi yanlış yükledim. İlk önce bana YouTube'a yanlış yükleyince ben ilk açıklandı bu kazananlar listesi. Kazananlar listesinde adım yoktu. Bayağı üzüldüm. Uğraşmıştım. Sonra bunlar örnekler falan yayınladı Türkiye Teknoloji Takımı. Sonra uğraştığım projeyi kazanılmadığım için bayağı üzülmüştüm. Sonra bunun üzerinden bir ay sonra beni çağrıldı. Sonra ben gittim. Neden çağırdıklarını falan öğrenmek istedim. Sonra gitti Türkiye öğrenemedim onu falan. Bir ay sonra gidince eğitimle falan başladık. Yaz aylarıydı. Tam da tatilimizin zamanına denk gelmişti benim. Eylül'ün başı gibiydi. Kardeşlerim tatile gitti. Ben de gidemedim. Bir de o da oldu. Gidemeyince onu da üzüldüm. Tam tatili aldığımız zamana gelmiş. Rezervasyon yapmıştık o zamanlar. Onun için biz bir cuma namazına gittik hocalarımızla beraber hepimiz. Cuma namazına gidince hocalarla sohbet ediyoruz. Hoca hepimize ne yaptığımızı falan sordu cuma namazı çıkışında hepimize. Sonra ben projemi anlattım. Yakup senin o proje miydi dedi. Evet hoca dedim. Hocam o proje benimdi dedim hocaya. Hoca da dedi ki bana o proje çok güzel olmuştu. Çok beğenilmişti. Hocam o zaman neden ilk elemede kabul edilmedim dedim. İkinci bir ay sonra bir daha çağrıldım dedim. Hoca da bilmiyorum dedi. Sonra ben bunu bizim eski koordinatörümüz Ceyhun Hoca ile konuştum. Ceyhun Hoca bana dedi ki bir bakalım Yakup dedi. Baktık meğer videonun onlara gitmediğini o zaman öğrendim ben. Video onlara gitmeyince benim projemde yedekleri alınmış. Projem gene en üst sıralara kadar gitmiş, yedekler en üstüne kadar. Onun üstüne artıdan boş olan kalınca beni de aldılar yedeklerden. Böylece Türkiye Teknolojileri takımına girmiş oldum.
Şimdi arabadan falan bahsedince aklıma Elon Musk'ın Tesla arabası geldi. Şimdi aslında bu dönemlerde Tesla elektrik enerjisiyle çalışıyor. Şimdi Elon Musk da sonuçta neredeyse deli denilebilecek kadar zor işlere adım atan birisi. Sen bir anlık aklına o arabada elektrik kullanmak geldi mi?
O arabada zaten elektrikli araba fark ettiysen.
Birinci sınavda, ikinci sınavda, ilk projende ve son olarak T3 Vakfı'nda maddi manevi en çok desteği sana kim verdi?
Şöyle anlatayım. En çok desteği benim babam verdi desem, babamla annem eşit verdiğim size öyle açıklayayım. Çünkü annem nöbetçi olarak çalışıyor nöbet olarak çalışıyor işi gereği, nöbetçi olarak. Annemin olmadığı zamanlarda babam bana manevi ve maddi yardımsal destek verdi. Çünkü projemin çoğunu babamla yapıyorum. Babam robottan anlamasa da benim elimi kesecek aletleri kullanmamı pek izin vermiyor yarışım. Küçük dese de küçük değil bence. Ama izin vermiyor. Bana en çok bu desteği ben babam verdiğim. Çünkü Türkiye Teknoloji Takımı'na girmeyi filan projeyi en çok babam yardım etti. Ama manevi olarak en çok annem yardım etti. Babam beni her zaman arkamda dururken annem her zaman arkamda olduğunu biliyordum. İşte nöbette olsa da nöbeti olsa da babam benim projemi akşama kadar yanımda dururken annem beni arkamda olduğunu beni her zaman konuştuğunu rahatlatıyordu onunla her konuştuğumda. Bu sağ olsun babam benim projelerimde sabah kadar uyuyakaldı bazı günler. Bazı günlerde hatta ilk projemde montajımız sırasında biz saat 5'te yattım. O gün bitirmem lazımdı. Babam içten izni almıştı. 5'te yatıp 7'de kalktık biz babamla. 7'de bir daha konuştum ben kamera karşısında videonun. Bir daha konuşunca bu sefer daha güzel oldu. Çünkü akşamdan beri uykusuzdum. Durmadan takılıyordum projede. Ve durmadan unutuyordum ne diyeceğimi. Onun için biz sabah uyuduk. Bir daha sabahleyin kalktık. Bir daha yaptık. Sağ olsun babam benim en çok yardımcı oldu. Böyle kısaca keseyim ben buradan size. Buradan babamın emeğini geçemem. Horda sayamam. Annemin emeği de sonsuz. Zaten anneler çocukların her zaman arkasındadır bildiğiniz gibi. Yani alem her zaman arkamdaydı. Bütün alem beni her zaman destekliyordu.
Peki şu an senin çalıştığın bir proje var mı?
Şu an çalıştığım bir proje hazırda yok. Çünkü yeni eğitimimiz başladı. Daha bir hafta önce, ortalama bir süre önce projemi yeni bitirdim. Onun için yeni eğitimimizden olan projemle beraber takımımızı yeni kurduk bu projede. Eğitimimizi almaya başladı 3 hafta oldu bu yeni Raspberry Pi eğitimin. Bir dahaki eğitimimiz inşallah İHA olacak. Bu yeni projede Nesne'nin interneti olacak. Bu Nesne'nin internetinde yapmayı hedeflediğim daha çok askeri alanda projeler yapmayı hedefliyorum. Böylece Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirmek istiyorum.
Peki Teknofest'e katılacağını söyledin. Ben de Teknofest'e katılacağım bu yıl. Arduino'dan akıllı taksi ile. Peki sen Teknofest'e hangi branşta yarışmaya katılacaksın?
Teknofest'te branş olarak sağlık sektörünü seçmek istiyorum. Sağlık sektöründe yapay organ yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar Raspberry Pi ile. Yapay organımız daha çok siz söyleyin. Ayak olmasını düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi ayak çok protezler var ama çoğunluk protez işe yaramıyor ya da elektronik değil. Oynar değil. Benim bu hem dayanıklı olmasını hedefliyorum. Hem de bu protez ayağın bütün engelli insanlara derden çare olmasını hedefliyorum. Çünkü bir sürü engelli kardeşimiz var Türkiye'de ve dünyada. Bunlara çare olursak bir nebze bizim de yüreğimizdeki acı hafifler.
Şimdi ben bu mesele açılmışken bir adamı örnek veremeden bitiremeyeceğim. O kişiyi şu an üçümüz de sanırım biliyoruz. O kişinin adı Elon Musk. Şimdi Elon Musk bence çok çılgın birisi. Çünkü minik bir olay sebebiyle cebine çok büyük miktarda para giriyor. Ve bu paranın 100 milyar dolarını SpaceX'e, yani uzayla alakalı bir şirkete, 40 milyar dolarını enerjiyle alakalı bir meseleye yatırıyor. Geriye kalan 70 milyar dolarını ise Tesla'ya yatırıyor. Yani senin aracına, senin çözümüne çok benzer elektrikli bir araca yatırıyor. Elon Musk hakkındaki düşüncelerin neler?
Elon Musk daha iyi diyebileceğimiz bir insan. Zaten bildiğimiz gibi çoğunluk dahi delidir. Yani dahilere hakaret gibi saymayayım burada ama bütün dahiler farklı düşündükleri için dahi diyoruz biz onlara. Farklı düşünmek olarak herkesin yaptığının farklısın. Herkesin yaptığı, mesela biz arabayı yolda yutmaya çalışırken adam gitti uzayda uçuruyor Tesla'yı. Evet. Adam resmen deli bir dahi. Yani Elon Musk iyi bir insan gibi duruyor. Ve inşallah yeni projelerinde, yeni çalışmalarında başarılar ona da.
Geleceğe dair planların neler? Yani büyüyünce hangi mesleği seçeceksin?
Büyüyünce Ben bu aldığım eğitimlerle hiç alakası yok aslında. Mühendis olmak istemiyorum. Mühendis, yani çoğunlukla gören beni mühendis olacak mısın? Mühendis diyor ama annem de mühendis ya ol Yakup diyor bana. Ama ben pilot olmak istiyorum. Yani gökyüzünde uçmayı daha çok seviyorum. Zaten ilk uçağa binişim 5 yaşında olmuştu. Onu da hatırlıyorum. Yani annemin kucağındaydım. Ve göklerin böyle bulutun içinden giriyordum. Kulağımda bir anda sancı girdi. Ama o sancı böyle müzik ritmi gibiydi. Kulağımda böyle zıklıyor zıklıyordu. Çok güzeldi. Yani anlatamam, hiç unutmam da. Ve bu onun için yani uçmak, ya zaten ben masa başı işleri pek sevmem. Olursam yani pilot olamazsam da bu dalı tercih edeceğim. Mühendis olacağım ama mühendis olsak mekatronik olacağım. Yani masa başı işi olmak istemiyorum. Uçmak, eğlenmek, ya gezmek ve aksiyon desem yanlış olmaz. Aksiyonlu şey istiyorum. Ama bildiğiniz gibi Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor daha çok. Bu işler daha çok maddi bir imkana dayanıyor. Ben hem proje yapmak istiyorum hem de uçmak istiyorum. Hem ya masa başı iş olmasın. Ya bazen eskiden astronot da olmak istiyordum. Her çocuk astronot olmak istemiştir belli bir zaman. Ama bunun astronot olmanın inşallah ileride olabilir. Şu anda imkansız olduğunu gördüm. Çünkü Türkiye'de inşallah açılır. Astronotlar okulu yok. Sonra dünyada astronot uzaya giden Türk bir insan var. O da Almanya'da mı yaşıyordu? Tam yanlış bilgi olmasın. Türk uyruklu ama Türkiye'de yaşayan bir insan değil zaten o. Yani Türkiye'den astronot olan çıkmamış. Ya inşallah çıkar ileride görürüz, görebiliriz. Ama şu anda gök ileriye yani.
Geldiğin için teşekkür ederim. Bizim radyomuza konuk oldun. Ve ben ayrılmadan önce başarılarında daha iyi başarılar dileğiyle. Umarım daha iyi olursun, daha iyi yerlere gelirsin.
Senin ismini daha fazla duyarız. Belki şöyle bir şey de olabilir. İsmin çok yukarılara çıkarsa seni bir daha konuk etme imkanımız olur inşallah.
Umarım. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun.